Kitabın adı Noel'de Ölüm. Yazarı Nora Roberts. 4. Ayrım. 3. Bölüm. Eve, uzay alışveriş merkezinin otoparkında yer bulabilmek için iki defa turladıktan sonra dişlerini gıcırdatarak, "Bütün bu insanlar neden işlerinde değiller? Neden başka bir hayatları yok?" diye homurdandı. Peabody çok ciddi bir ses tonuyla, "Bazıları için alışveriş hayattır," dedi. Eve, motoru homurdanarak hızla diğer arabaları adeta yaladı geçti. "Bak Peabody, bu söylediğini kabul etmiyorum. Çünkü evlerinde oturup bilgisayar kullanarak da rahat rahat alışveriş yapabilirler." Peabody, "Ekrandan alışveriş aynı hazzı vermez," dedi. "Düşünsene, dirseklerinle kalabalığı itmiyorsun, duyularının hepsini kullanmıyorsun ve ekran alışverişinde kimse sana yardımcı olmuyor." Eve arabasını Bloomingdale'in önündeki itfaiye parkı için ayrılan sıraya bırakmıştı bile. Ön cama görevli levhasını takıp dışarıya çıktı. Çıkar çıkmaz da kulaklarını sağır eden Noel şarkıları gürültüsüyle karşılaştı. Eve göre insanlar bu gürültüden bir an evvel kaçmak için önlerine ilk çıkan dükkana dalıyorlardı. İyi ayarlanmış elektronik havalandırma sayesinde İçerinin ısısı 20 derece civarındaysa da tepedeki kubbeden içeriye suni kar yağdırıyorlardı. Mağazanın büyük vitrinleri kıyafetleri taşıyan ve canlı gibi duran robotlarla doluydu. Noel babalar ve cüceler sanki bir atölyede çalışıyorlardı. Geyikler ve kızaklar tavanda dolaşıyorlar, altın saçlı çocuklar parlak hediye paketlerini açıyorlardı. Başka bir vitrinde ise genç bir delikanlı robot, son moda siyah giysiler içinde yeni çıkan Flyer 6000 hava patenleriyle daireler çiziyordu. Bu yılın en popüler hediyesiydi. Elektronik bir ses, bu patenlerin mağazanın hangi bölümünde satıldığını ve özelliklerini açıklıyordu. Peabody, Eve'i takip ederken, "Kendime bunlardan bir tane almak istiyorum," dediğinde, Eve, "Bu oyuncaklar için biraz yaşlı sayılmaz mısın?" diye sordu. Peabody, "Bunlar oyuncak sayılmaz ki, tam bir macera," derken sıraya girmişti bile. "Hadi Peabody, işimizi bitirelim, böyle yerlerden nefret ederim." Kapılar otomatik olarak açılırken, "Bloomingdale'e hoş geldiniz, siz bizim en önemli müşterimizsiniz," diyordu. İçeride müzik daha alçaktı ama gene de bir kakafoni vardı. Burası 12 katında sergilenen her türlü mallarıyla tam bir tüketim merkeziydi. Girişteki elektronik plan, gönlünüzün istediğinin nerede olduğunu size gösteriyordu. Sizi veya aldıklarınızı taşıyabilmek için küçük bir kira karşılığı mini kartlar alınabiliyordu. Ateş rengi iplerle bezenmiş saçları olan bir robot, elindeki sprey parfümle yaklaştığında, "Eve, o elindekini benden uzak tut," diye tersledi. Peabody ise, "Ben biraz sıkmanızı isterim," diyerek boynunu açtı. Robot, "Bunun adı Yapmana," diye şakıdı. "Bunu sürün ve ırzınıza geçilmesine hazır olun." Peabody, "Nasıl buldun?" diyerek boynunu Eve koklattı. Eve, bir defa kokladıktan sonra, "Bu sen değilsin," diye cevap verdi. Peabody, "Gene de ben olabilirdim," diye mırıldanarak Eve'i takip etti. "Hadi, bütün dikkatimizi makyaj departmanına odaklayalım ve evvelki gün Hughley ile kimin meşgul olduğunu tespit edelim. Kredi kartı kullanılmış, dolayısıyla adresi onlarda vardır. Bana bir 20 dakika ver de Noel alışverişimi bitireyim." "Bitirmek mi? Yani başladın mı? Sen daha başlamadın mı? Mesela Rourke'a ne aldın?" Eve elleri ceplerinde, "Her şeyi olan bir adama ne alacağımı düşünüyorum hala," dedi. Peabody yeni moda erkek giysileri içindeki bir robotu işaret ederek, "Bak burada erkekler için spor giyim var," dedi. "Ben erkeklere giyim eşyası almayı bilmem ki. Zaten kocaman bir dolap dolusu giysisi var. Onlardan birini sen mi aldın?" "Hayır, çünkü ben annesi değilim." Peabody, "Bak Rourke bunların hepsinin içinde çok iyi görünür. Erkekler kadınların kendilerine giyim eşyası almasına bayılırlar," derken kıkırdıyordu. Eve, "Ben başkalarına giyim eşyası almayı bilmediğim gibi zaten kendime bile almayı bilemem. Hem biz alışveriş için burada değiliz," diye tısladı. Süzülerek çıkış kasalarından birine yaklaştı ve görevlinin burnuna polis kimliğini soktu. Adam genzini temizleyerek, "Sizin için ne yapabilirim memurum?" diye sordu. "Bana Teğmen diyebilirsiniz. Birkaç gün önce Mariana Hewley adında bir müşteriniz geldi. Onunla kimin ilgilendiğini öğrenmek istiyorum. Kasiyer, bunu sizin için kontrol edebilirim ama lütfen kimliğinizi ortadan kaldırıp ceketinizi iliklerseniz müşteriler taşıdığınız silahı görerek rahatsız olmazlar derken adamın son moda altın far sürülmüş gözleri fıldır fıldır dönüyordu. Eve itiraz etmeden kimliğini cebine soktu ve ceketini omzundan silahın olduğu tarafa aldı. Acaba bu Hewley dediğiniz kişinin kredi kartı mı, nakit mi yoksa mağaza kartı mı kullandığını biliyor musunuz? Kredi kartı. Biri ipek, biri koton olmak üzere iki erkek gömleği, bir kaşmir süveter ve bir ceket almış. Adam, evet derken kayıtlara bakmayı bıraktı. Hatırladım. Ona ben kendim bakmıştım. 30 yaşlarında çekici bir esmerdi. Sevgilisi için hediyeler alıyordu. Bedeni 15,5 olan uzun kollu gömlekler, 42 beden bir ceket ve bir süveter. Eve, iyi bir hafızan var dedi. Müşterilerimi hatırlamak benim görevim. Bayan Hewley çok zevkliydi. Uygun renklerini bulalım ve programlayalım diye yanında sevgilisinin renkli bir fotoğrafını da getirmişti. Senden başkası da ilgilendi mi onunla? Bu departmanda benden başkası ilgilenmedi. Ben tüm vaktimi ve dikkatimi ona vermiştim. Kayıtlarınızda adresi var mı? Gayet tabii var. Hatta ona aldıklarını göndermeyi bile teklif etmiştim ama onları taşımanın da ayrı bir keyif olduğunu söylemişti. Yaptığı alışverişten çok memnundu. Bir an için adamın gözleri bulutlandı. Ve ''Yoksa bir şikayeti mi var?'' diye sordu. Eve bir anda boşuna vakit kaybettiğini anlayarak adamın gözlerinin içine bakarak ''Hayır, şikayeti yok da alışverişini yaparken birinin onu gözlediğine vesaireye şahit olmuş muydunuz?'' ''Hayır, tamamen seçimlerine konsantre olmuştuk. Umarım park yerinde gasp edilmemiştir. Bugünlerde buralarda çok oluyor da. Noel işte. Siz Noel Baba giysileri de satıyor musunuz? Noel Baba giysileri sezonluk mallar katında yani 6. katta bulunur. Teşekkürler. Peabody, geçen ay Noel Baba giysileri alan herkesin adlarını ve adreslerini çıkarttır. Bense mücevher kısmına iniyorum. Bakalım bu saç tokalarından yapan biri var mı? Aşağıda buluşalım. Peki efendim. Eve yardımcısını tanıdığından sadece 15 dakika eğer gecikirsen mağaza bekçileriyle aldırtırım seni diye gözdağı verdi. Eve hızla geçip giderken Peabody ne kadar da ciddi diye mırıldanıyordu. Yolunu açmak için onu bunu dirseklemek zorunda kalması bile Eve'in moralini düzeltmedi. Cam tezgahların içinde tüm takılar yani küpeden meme yüzüklerine kadar bütün vücut aksesuarları pırıl pırıl parlıyordu. Altın, gümüş, renkli taşlar dikkat çekmeyi bekliyordu. Bu tip aksesuarları ona her zaman Rourke alırdı. Eve'in eli gayri ihtiyari boynundaki pırlantaya gitti ve onu okşadı. Kocası aldığı takıları onun üzerinde görmeye bayılırdı. Beklerken sabrı taştığı için tezgahtarlardan birinin yakasına yapıştı. Tezgahtar, hanımefendi dediğinde teğmen diye düzelterek ''Bana ayıracak bir dakikanız var mı?'' diye sordu. Tezgahtar tabii sizin için ne yapabilirim derken incecik gümüşü kravatını düzeltti. Eve çantasından mühürlenmiş broşu çıkartarak ''Böyle bir şeyler satıyor musunuz?'' diye sordu. Tezgahtar dikkatle inceleyerek ''Bunun bizim sattıklarımızdan olduğunu sanmıyorum ama olağanüstü bir çalışma'' dedi. ''Ve faturanız olmadan iade alamayız çünkü stoklarımızda bundan olduğunu sanmıyorum'' diye ekledi. İade etmeyi düşünmüyorum. Nereden alınmış olabileceği hakkında bir fikriniz var mı? Daha özel işler yapan kuyumculara bakmanızı tavsiye ederim. Çok iyi iş çıkaran sanatkarlar var. Bu alışveriş merkezinde de tam 6 tane var. Belki birisi bu broşu tanıyabilir. Eve, harika derken derin bir nefes alarak broşu çantasına geri koydu. Sizin için yapabileceğim başka bir şey var mı? Eve, sergilenenlere bir daha göz attı. Ve gözüne 3 sıra zincire dizili rengarenk taşlar çarptı ve aynı anda Mavis diye küçük bir çığlık attı. Bunu istiyorum. Aa, Heten kolyesini mi görmek istiyorsunuz? Görmek değil, çabucak paketlemenizi istiyorum çünkü alıyorum. Nasıl ödeyeceksiniz? Eve Kırmızı ve gümüş rengi paketi alırken Peabody yetişmişti. "Alışveriş mi yaptın?" diye sordu. "Hayır, aldım. Arada bir fark var. Broş buradan değilmiş, dolayısıyla burada daha fazla vakit kaybetmemize gerek yok." "Görünüşe göre vakit kaybetmiş sayılmazsın. Broşu bilgisayar aracılığıyla tespit edebiliriz. Bakalım Finney'in bu iş için vakti var mı? Ne aldın?" Eve, Mavis'e bir hediye ederken Peabody'nin kıskandığını fark etti. Ve "merak etme, sana da alacağım" diyerek muzipçe gülümseyerek döner kapılardan geçti. Peabody "sahi mi?" derken rahatlamıştı. "Ben seninkini aldım ve paketledim bile." Gösterişçi. Peabody neşe içinde arabaya binerken "tahmin yürütmek ister misin?" diye sordu. "Hayır. Sana bir ipucu verebilirim." "Hadi Peabody, kendine gel ve Noel Baba elbisesi alanların listesini bir gözden geçir. Bakalım birine rastlayacak mısın?" "Peki efendim. Şimdi ne tarafa doğru gidiyoruz?" "Size özel şirketine gitmeliyiz. Oradan da alışveriş yapmak yok." Peabody, "zaten şımarıkça bir davranıştı efendim" derken elindeki alete kayıtlı listeyi gözden geçiriyordu. Şehrin göbeğinde 5. caddede yükselmekte olan siyah mermer gökdelen tam bir zevk sarayıydı. Binanın dışında üst katlara doğru altın ve gümüş varaklarla kaplanmış balkonlar ve köşe dekorları oluşturan kaygan cam borular dört bir taraftan göze çarpıyordu. İçeride vücut şekillendirme, moral yükseltme ve seks oryantasyonu salonları vardı. Müşteriler bu salonlardan seçimlerine göre şekillendirilmiş, parlatılmış, tatmin olmuş olarak ayrılıyorlardı. Çeşitli spor salonları en yeni aletlerle donatılmış olarak kendi kendine çalışmak isteyenlere hizmet veriyordu. Daha pasif yöntemlerle kilo atmak isteyenlere lisanslı danışmanlar lazer ve tüp kullanarak kilolarından arındırma hizmeti sağlıyorlardı. Başka bir katsa daha mistik tedaviler için ayrılmıştı. Çakra açmaktan, vücudu kahveden arındırmaya kadar çeşitli yaklaşımlar vardı. Eve bu kattaki tedavileri tararken gülsün mü, ürpersin mi bilemedi. Çamur banyoları, yosun tedavileri, alfa 6'da yetiştirilmiş koyun plasentası enjeksiyonları, sakinleştirme seansları, görme tedavileri, yüz gerdirme seanslarının hepsi bu katta yapılıyordu. Vücudunuz ve beyniniz mükemmel bir kondisyona erişince yeni size en uygun eşi bulmak üzere size özelin yetiştirilmiş personeli tarafından davet ediliyordunuz. Şirket binanın 3 katına yerleşmişti. Personel göğsüne kırmızı kalp işlenmiş, çok sade siyah üniformalar içindeydi. Kapıdan güzelliğe giden yola girdiğinizde çekici yüzler ve vücutlar sizi karşılıyordu. Şirketin lobisi Yunan tapınakları gibi dekore edilmişti. Küçük müzikli göllerde balıklar yüzüyor ve mermer kolonlara sarılan asmalar separasyonları oluşturuyordu. Oturma yerleri alçak ve bol yastıklıydı. Kayıt masası palmiyelerin arasına gizlenmişti. Eve, kimliğini kayıt masasındaki elemanın sinir içinde açılan gözlerine sokarak "bir müşteriniz hakkında bilgiye ihtiyacım var" dedi. "Müşterilerimiz hakkındaki bilgileri dışarıya verme iznimiz yok" derken kadın dudaklarını ısırdı. Elini gözünün altında gözyaşı gibi duran küçük kalp şeklindeki dövmeye sürdü. Ve "bütün servislerimiz kesinlikle gizlidir. Müşterilerimize bu konuda garanti veriyoruz" diye ekledi. "Müşterilerinizden biri artık gizlilikle ilgilenmiyor. Bu bir polisiye vakadır. 5 dakika içinde arama emri getirtebilirim ya da siz bana istediğimi vererek bütün dosyalarınızın taranmasını önlersiniz." Resepsiyonist oturmalarını işaret ederek "bir dakika bekleyebilirseniz size ilgili müdürü çağırabilirim" dedi ve başında takılı mikrofonlu kulaklığı çalıştırdı. Peabody içini çekerek "burası harika kokuyor. Aslında bütün bina güzel kokuyor" dedi. "Herhalde havalandırmadan her tarafa güzel ve rahatlatıcı bir koku yayılıyor" diye ekledi. Parlak altın sarısı minderlere sırtını yaslarken "ben burada yaşayabilirim" diye mırıldanıyordu. "Bugünlerde insanı rahatsız edebilecek kadar neşeli ve canlısın Peabody. Sanırım yaklaşmakta olan tatil beni böyle yapıyor. Hey, şu gelene bak" derken gözlerini içeriye girmekte olan uzun sarı saçlı, yakışıklı adama dikmişti. "Böyle bir adamın eş bulma servisine neden ihtiyacı olsun ki?" Zaten herkes için geçerli bu soru. Bu durum benim tüylerimi diken diken ediyor. Bilmem, belki de zaman kaybını, giyimi kuşamı ve zahmetleri önlüyor. Peabody öne doğru eğilerek adamı süzmeye devam etti. Ve bunu denemeliyim belki de, şansım olabilir dedi. O senin tipin değil. Peabody'nin yüzü Eve'in parfüme gösterdiği tepkide olduğu gibi bulutlandı. O halde bu adama bakmaktan neden bu kadar hoşlanıyorum? Eve ellerini ceplerine sokup ince topuklarının üzerinde sallanarak onunla bir sohbet etmeyi dene bakalım. Adam kendine aşık ve ona bakan bütün kadınların gözlerinin Hülya'ya dağıldığını sanıyor. 10 dakika içinde senin onu ölümüne sıkıcı bulacağından hiç şüphem yok. Çünkü hep kendinden bahsedecektir. Neleri sever, nasıl görünür, ne yapar vesaire vesaire. Yani sen onun son aksesuarı oluverirsin. Peabody, girişteki tezgaha dayanmış duran sarışın Adonis'i süzerek, "Peki öyleyse konuşmayız, sadece seks yaparız," dedi. "Bence sekste de berbattır, sana aldırmaz bile." Peabody, "Ben ona bakarken bile orgazm oluyorum," derken, adamın cebindeki aynayı çıkarıp kendini incelemesini izledi ve Eve dönerek, "Haklı çıktığın anlardan nefret ediyorum," diyebildi. Eve, "Şu gelenlere bak, o kadar parlıyorlar ki güneş gözlüklerime ihtiyacım var," diye fısıldadı. Ken'le Barbie şehirde diyen Peabody, Eve'in boş boş baktığını görünce, "Teğmenim, sizin hiç Barbie bebeğiniz olmadı mı? Siz ne biçim bir çocuktunuz?" diye merakla sordu. Eve, "Ben hiç çocuk olmadım ki," diye cevap verirken, kayar gibi yürüyerek kendilerine doğru gelmekte olan çifte baktı. Kadın, son modaya uygun, dar kalçalı ve büyük göğüslüydü. Açık sarı saçları şelale gibi omuzlarından aşağıya dökülüyordu. Yüzü bir mermer kadar pürüzsüzdü. Gözleri ise uzun, koyu renk kirpiklerle gölgelenmiş, tam bir zümrüt yeşiliydi. Kırmızı, dolgun dudakları çok terbiyeli bir selamlama için yukarı kıvrılmıştı. Yanındaki erkek de en az onun kadar çarpıcıydı. Renkleri aynıydı. Ay ışığı gibi saçlarını ince bir altın kordonla arkada toplamıştı. Adamın omuzları geniş, bacakları uzundu. Bu ikisi diğer çalışanlar gibi siyah değil bembeyaz giyinmişlerdi. Kadının kalçasına kırmızı ipek bir eşarp sarılıydı. Söze eşarbı gibi ipeksi bir sesle ilk önce kadın başladı. "Ben Piper'ım. Bu da ortağım Rudy. Sizin için ne yapabiliriz?" Eve bir kez daha kimliğini çıkartıp uzatarak, "Bir müşterinizin bilgi kartına ihtiyacım var. Bir cinayet araştırması yapıyorum da," dedi. Kadın ellerini kalbinin üzerine bastırarak, "Bir cinayet mi dediniz? Bizim müşterilerimizden biri mi? Aman Tanrım Rudy!" Adam kremalı bariton bir sesle, "Sizinle tam işbirliği yapacağız elbette," dedi. "Yalnız mümkünse üst kata çıkarak aramızda konuşalım." Adam onlara açılmış açelyalarla dolu cam bir asansörde refakat etti. "Kurbanın bizim müşterilerimizden olduğundan emin misiniz?" Eve, "Sevgilisi onu sizin aracılığınızla tanımış," derken asansörün tam ortasında durup etrafına bakmamaya çalışıyordu. Çünkü bu kadar yükseklikten pek de hoşlanmazdı. Piper, "Anlıyorum. Eşleştirdiğimiz çiftlerde son derece başarılıyız. Umarım bir aşk çatışması trajediyle sonuçlanmamıştır." "Ona henüz karar veremedik. Zaten böyle olabilmesi ihtimal dahilinde değil. Müşterilerimizi çok sıkı bir incelemeye tabi tutuyoruz." Asansör durunca Rudy yol gösterdi. "Nasıl inceliyorsunuz?" "Comtrack'a bağlıyız. Her müracaatçı sisteme kaydediliyor. Gayet tabii evlilik geçmişini, kredi durumlarını, suç kayıtlarını inceliyoruz. Bir de her müracaatçının tabi tutulduğu kişilik testlerimiz var. Geçmişinde herhangi bir şiddet olgusuna rastlarsak kayda almıyoruz. Cinsel tercihleri de kaydedilip analiz ediliyor ve ona göre eşleştiriliyor." Rudy bu arada beyaz ve kırmızı renklerin hakim olduğu büyük bir ofisin kapılarını açmıştı. Camlar hem güneş ışınlarını hem de hava trafiğinin seslerini filtre ediyordu. "Sapkınların yüzdesi nedir?" Piper'ın güzelim ağzı büzüldü ve "Cinsel tercihleri, o kişiyi partner olarak kabul edenler itiraz etmedikçe sapkınlık olarak ele almıyoruz," dedi. Eve kaşlarını kaldırarak, İsterseniz sapkınlık yerine benim tarifim olan takıntı kelimesini kullanalım. Listelerinizde seks sonrası partnerini süslemekten hoşlananlar var mı? Diye sordu. Rudy beyaz bir konsolun arkasına geçerek boğazını temizledi ve ''Tabii bazı müşterilerimizin macera sayılabilecek cinsel tercihleri var. Daha önce de söylediğim gibi böyle tercihleri olanlar kendileri gibi olanlarla eşleştiriliyor. Mariana Hüli'yi kiminle eşleştirmiştiniz?'' ''Piper, benim hafızam yüzlerle isimlerle olduğundan daha iyidir.'' derken Rudy verileri bilgisayara girmişti bile. Birkaç saniye içinde Mariana Hüli'nin gülümseyen yüzü ve gözleri ekranda belirdi. ''Ah, tabii hatırlıyorum. Çok çekiciydi. Onunla çalışmaktan büyük keyif almıştım. Sanattan, daha doğrusu tiyatrodan zevk alan bir eş arıyordu. Romantikti ve şirin diyebileceğimiz oldukça eski moda bir yaşam anlayışı vardı.'' Piper birdenbire her şeyi anladı ve kolları yanına düştü. ''Aman tanrım, Rudy, o öldürülmüş.'' diyebildi. Rudy yanına gelerek ellerini tuttu ve ''Şuraya otur canım.'' diyerek onu minderlerle süslenmiş büyük kanepeye oturttu ve ''Piper, müşterilerimizle kişisel ilişki kurar ve o nedenle de işinde muhteşemdir, çok ilgilidir.'' dedi. ''Evet, öyleyim Rudy.'' Piper'ın sesi ifadesiz olmasına rağmen gözleri Rudy'nin dediklerini doğrular gibiydi. ''Bizim sistemimizden birinin onu öldürdüğünü mü düşünüyorsunuz?'' ''Araştırıyorum ve isimlere ihtiyacım var.'' Piper, gözlerindeki yaşları parmaklarıyla silerken, ''Neye ihtiyaçları varsa onlara temin et Rudy.'' dedi. ''Bunu yapabilmeyi çok isterim ama bildiğin gibi müşterilerimizle gizlilik sözleşmemiz var.'' Eve, ''Mariana Hüli de bu gizlilik sözleşmesine bağlıydı muhakkak ama biri evine girerek ona tecavüz etti, işkence yaptı ve onu boğdu. Bu da onun gizliliğini bozmak sayılmıyor mu? Herhangi bir müşterinizin bu tarz bir muameleden hoşlanacağını sanmıyorum.'' dedi. Rudy derin bir nefes aldı. Yüzü bembeyaz olmuştu. Bu beyazlığın ortasında gözleri alev saçıyordu. ''Gizliliğimize saygı duyacağınızı umuyorum.'' dedi. Eve, isim listesinin çıkmasını beklerken, ''Benim bu konuda iyi olduğuma güvenebilirsiniz.'' dedi. Dördüncü ayrımın sonu, sayfa 46. Devamı 5. ayrımda.